Ayrım 7. Sayfa 84. Sadece tam isabetten eminseniz ateş edin diye bağırdı Şirak. Cephane neredeyse bitti. Kiliseyi levazım odasından geçerek çan kulesine geri koştu. Her yerde aynı zamanda oluyordu. Adamlarına cesaret veriyor ve tek bir fişek ziyan etmemeleri konusunda onları uyarıyordu. Bir adam küçük pencerenin yanında nöbet tutuyordu ve mezarlığı gözetliyordu. Diğer dördü kilisenin yan pencerelerinde siper almışlardı. En iyi ateş edebilecek durumdakiler çan kulesindeki 5 kişiydi. Şirak akşama kadar dayanamayacaklarını biliyordu. En azından keşke tüfekleri ve doldurulmuş fişek kuşakları olsaydı. Tabancalarının atış menzili çok kısaydı. Sadece 30 mermilik cephaneleri kalmıştı. Bununla ancak ilk saldırı önlenebilirdi. Şanslarını bunu jandarmalar bilmiyorlardı ve duvarın arkasındaki siperden çıkmıyorlardı. Çan kulesindeki boşluğa ve artık camları dökülmüş pencerelere kör atış yapıyorlardı. Meydandaki ters çevrilmiş bir arabanın arkasına siper alan ağır bir makineli tüfek ara sıra duyuluyordu. Düzenli takırdamalarını teslim olmayan kapının tahtasına boğuk vuruşlar izliyordu. Eğer kurşun çarpmışsa çanın hafif çınlaması işitiliyordu. Şirak diye bağırdı birisi çan kulesinden. Çatı direklerine uzanmış adamlarına doğru gitti. Kurşunlar adamlarının etrafında vızıldıyor ve ıslık çalarak duvardan dönüyordu. Öğretmen Zorya'nın kuzeni Armenak sırt üstü yatıyordu. Ölmüştü. Mermi alnının orta yerine isabet etmişti. Daha 19 yaşındaydı. Şirak sürünerek ona gitti, gözlerini kapattı ve silahını aldı. İlk ölüleriydi. Hiçbir şey, ama hiçbir şey, bir düzine ölü veya yaralı, jandarma bunu hafifletmeye yetmiyordu. Buradan çıkmıyoruz dedi sol omzundan yaralanmış adamlarından biri. Bunun er veya geç geleceğini biliyorduk diye cevap verdi Şirak enerjik bir biçimde. Evet ama boşuna değil. Ölümümün bir anlamı olmasını isterdim. O tüm tehlikede olanların düşündüğü şeyi söylüyordu. Henüz ölmedik diye bağırdı Şirak. Orada diye bağırdı adamlarından biri ve kilisenin arka tarafını gösterdi. Sanıyorum bu köşede bir şeyler oluyor. Kuleden parmaklıklı duvar görünmüyordu ama görünen yan cadde asker kaynıyordu. Binanın bu tarafından bir pencere olmadığı için düşman duvarı tehlikesiz geçebiliyordu. Demek ki levazım odasının savunmasını güçlendirmeye gittiler. Şirak birkaç basamağı bir defada geçerek merdivenlerden aşağı indi. Kilisenin içinden geçerken yüksek bir hızla sıranın üzerine düşen teneke sesiyle çınlayan bir nesne dışarıdan içeriye atıldı. Onu neredeyse yakalıyordum diye bağırdı penceredeki nöbetçi. Bu nedir? Şirak atış yerine yaklaşınca petrol kokusunu fark etti. İnce metal kenarı parçalanmış küçük dört köşeli bir bidondu. İçindeki sıvı zemine akıyordu. Bizi tüsülemek istiyorlar diye bağırdı Şirak ve levazım odasındaki nöbetçiye koştu. Tehlike altında olan adamıyla birlikte geri döndüğünde kilisenin içinde çok sayıda teneke bidon duruyordu. Petrol kokusu nefeslerini tıkıyor, baygınlık veriyordu. Bir obüs mermisi patlayıp gaz tutuştuğunda kulenin merdivenine ulaştılar. Güçlü bir patlama binayı sarstı, kapıyı rezelerinden kopardı ve çanları salladı. Armen bir evin köşe arkasına saklanmıştı. Bulunduğu yerden bütün alanı, kilisenin bir yanını ve ön cephesini kuş bakışı görebiliyordu. Patlama duyulduğunda neredeyse kalbi duracaktı. Alevler kilisenin pencerelerinden ve ana kapıdan yükseliyordu. Çan kulesinden de siyah dumanlar çıkıyordu. Alevler kilisenin ortasına yayılıyor, çatıya ulaşıyordu. Jandarmalar sevinç naraları atıyor, kiliseye değil havaya ateş ediyorlardı. Bir subay sakin olmalarını emretti ve bağırdı. Teslim olun, bu sizin şansınız. Gittikçe güçlenen ateşin sesi duyuluyordu sadece. Duman bulutunda kalmış üç adam merdivenlerde göründüler. Teslim olmalarına rağmen askerler kendilerinden geçmiş ateşe devam ediyorlardı. Bedenleri basamaklardan aşağı yuvarlandı. Aptallar, delirdiniz mi diye bağırdı kumandan. Öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Emrim olmadan ateş eden ikinci kişiyi öldürürüm. Kiliseden bir bağırış yükseldi. Teslim oluyoruz, ateş etmeyin. Dışarı çıkın. Dumanın kenarından birkaç silüet göründü. İki adam yarı baygın haldeki Şirak'a dayanak olmuştu. Tehlikede olan adamının vücudu onu patlamanın etkisinden koruduğu için sadece hafif yanık acıları çekiyordu. Gene de kritik durumdaydı, yürüyemiyordu. Üç cesur onu taşıyordu. Askerler isyancıları kuşattılar ve süngülerin ucuyla yaralı taşıyan bir arabaya götürdüler. Ön merdivende vurulmuş olanların cesetleri de aynı arabaya atılmıştı. Hore'nin grubuna ve tutsak cemaate mensup askerlik çağındaki genç erkeklerin ayakları bağlandı. Yaralı ve ölü jandarmalar katırların çektiği arabaya taşındı. Kalan jandarmalar cemaati çevirdi. Kafile alanı terk etti ve belediyenin yolunu tuttu. Armen dostlarının girişini gördü. Arabanın tahta tekerleklerinin gıcırtısını, subayın emri olmaksızın birkaç askerin keyfince yakındaki evlere ateş ettiğini, küfürleri, gülüşmeleri, alay etmeleri duydu. Şirak, Tevonya'nın yakalanması içinde kesin bir arzu uyandırmıştı. Onu ihbar edenlerin kellesine bir ödül konulabilirdi. Kilisenin pencere ve kapılarından çıkıp çatıda birleşen duman bulutları dimdik bir helezon gibi göğe yükselip adeta fışkırıyordu. Araba kafilesi ve ateş. Armen herkesi bekleyen akıbeti açıkça göreceği kilisenin yanına gitmek istemiyordu. 3. Bu ikindi vaktinde Sivas'ın Müslüman bölgesinde alışılmış canlı kalabalık yerine huzursuzluk ve sinirlilik hakimdi. Bu suikastı Ermeniler yaptılar. Önce vali ve sonra hepimiz. Birinin ardından diğerimiz. Ve bu kilisede, orada tahminen 50 kişilerdi. Tepeden tırnağa silahlıydılar. Caniler, kadınların ve çocukların boğazını kesmeye hazırlanıyordu. Binlercesinin dağlarda mevzilendikleri açık. Şehri kuşatacaklar. Eğer bizi Allahsızlardan korumak istiyorsa, ordu hala neyi bekliyor? Ben onlardan önce harekete geçilmesi görüşündeyim. Kısa fasılalarla tüccar tezgahlarında, çeşmelerde ve caddelerin ortasında bütün gruplarda aynı sözler konuşuluyordu. Kahvelerin teraslarında erkekler o kadar sert tartışıyorlardı ki sönen nargilerini yeniden yakmayı bile unutuyorlardı. Vali Mümtaz Bey'in öldürüldüğü haberi ayaklı bir ateş gibi şehre yayılmıştı. Sivas'ın ortasında Ermeni isyancıların tutuklanması güvensizlik havasını körüklemek için bir bahaneydi. Her iki olay arasında bağlantı kurulması yanlış bilgilendirilen halk içinde kendiliğinden gerçekleşiyordu. Gani Bey'in sisteminde kışkırtıcılık korkuya hizmet ettiği için sayılar abartılıyor, alarm veren dedikodular dünyaya yayılıyordu. Bu durumda Ermenilerin teşciri uzun süren bir tereddütten sonra akıllıca bir önlem olarak sunuluyordu. Vartan her zamanki gibi mesai bitiminde haber verip askeri hastaneyi terk etti. Ailesine gitmek için acelesi olduğu halde kurallara uymak ona hala daha önemli geliyordu. Kumandan mesafeli ve soğuktu. Vartan'ın yaralılar için cerrah isteğine kaçamak cevap verdi. Şu anda Vartan yokluğunda şehirde neler olup bittiğini bilmiyordu. Hasta servisini gezerken bakıcının şaşı bakışları sinirlerini gevşetmişti. Dışarı çıktığında atını tutan zayıf kambur asker İzzet'e sordu. Vartan ona sık sık çocuklarından biri için ilaç getirirdi. İzzet ona minnetle teşekkür ederdi. İzzet kendiliğinden tam bilmese de valiye suikast hakkında bildiği her şeyi anlattı. Asker Albay Balyan'ın Ermeni olduğunu hiç düşünmeden kendisinin de katıldığı isyancı Şirak Tevonyan operasyonunu haber verdi. Ben çetecilerden birini öldürdüm diye açıkladı göğsünü kabartarak. Vartan asla bir heyecan belirtisi göstermedi. Bunun yerine meraklı göründü. Ölü yaralı var mı? Evet, jandarmalar ve isyancılar. Bir kiliseyi kuşattık ve liderlerini canlı olarak yakaladık. Demek ki ağaçların üzerinden görmüş olduğu duman buydu. Şirak. Askerlerin elinde. Zavallı adam. Çatışmada ölse kendisi için çok daha iyi olurdu. Üzüntüye kapılan Vartan, onun bu sabah çadırda kayısı yiyişini bir kez daha gözlerinin önüne getirdi. İzzet'in aktardığı ayrıntılardan olayların Sankt Minas Kilisesi'nde gerçekleştiği kanısına vardı. Thomas bugün vaftiz babasıyla oraya gitmiş olmalıydı. Vartan kendini topladı. Sesi bu kez halini ele veriyordu. İsyancılar dışında kilisede başka insanlar var mıydı? Kumandan onları dışarı çıkardı. Vartan rahatlamıştı. İzzet devam etti. Subay çok iyi yürekli ve gevşekti. Sanıyorum papaz da eski tanıdıklar. Ben olsam her şeyi yakardım. Kadınları ve çocukları da mı? Diye şaşırdı Vartan. Bu kadar çok çocuğu olan, seven bir baba olarak bunu sen mi söylüyorsun? Asker omuzlarını silkti. Ama bunlar sadece gavurlardı. Vartan tek kelime daha ilave etmeden atına bindi ve oradan uzaklaştı. Yardımsever ve hoşgörülü bir Müslüman olan İzzet'e bu düşünce tarzı yakışmıyordu. Ama olayların gösterdiği gibi sosyal barış çabuk bozulacaktı. Bu apaçık görülebilirdi. Sürgün halkın bir bölümünde Hristiyanlara karşı yeniden nefret uyandırabilirdi. Bazıları intikam alma cüretini gösterebilirdi. Bütün başarısızlık ve hayal kırıklıkları için Ermeniler günah keçisi olarak görülüyordu. Bu da sadece şiddete götürürdü. Vartan atını ancak adım adım sürebileceği kanal semtini geçmek zorundaydı. Ortalık insan kaynıyordu. Başlarında fesleri, siyah takım elbiseleriyle erkekler, yüzleri peçeyle kapalı kadınlar, saç örgülü genç kızlar ve tezgahlar arasında kovalamacı oynayan, bağıran oğlanlar. Ve bu şehirlilerin arasında kısmen beceriksiz köylüler ki onlar kısa ceketleri, geniş bir kuşakla bağlanmış şalvarları ya başına sardıkları ya da dört köşesinden düğümlenmiş poşularıyla hemen göze batıyorlardı. Vartan yavaş yavaş kalabalığın arasından geçti. Gözünü ve kulaklarını tam açmıştı. Ermenilere karşı acı bir düşmanlık hissetti. Bir caddenin köşesinde trafik dev bir insan sivi tarafından tıkanmıştı. Sakallı bir adam konuşuyordu ve her Müslümanı en azından bir Hristiyan öldürmeye ve sonsuz selamete ulaşmaya teşvik edecek din savaşını, kendi şahsi cihadını ilan ediyordu. Kendisini onaylayan homurtuyu kışkırtıyordu. Hisler coşuyordu ve genç erkekler dostlarıyla toplanmak için geri çekiliyorlardı. Vartan bitengin kenarında atını durdurdu. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Teke tek herhangi bir düşmanla boğuşmaya hazır olduğu şu anda kızgın bir insan kalabalığı onu kontrol edemediği korkulara sürüklüyordu. Bu çocukluğundaki bir olaya kadar geri gidiyordu. Ancak olayı bilmiyordu. Birçok kez derin nefes alıp gücünü yeniden toplayınca atını yerinde doğruldu. O, bu provokatörün kitlenin histerisini uyandırmasını engellemek zorundaydı. Cihat ilan etmeye yetkili tek kişi sultandı. Onun buna cesaret etme ihtimali yoktu çünkü dünya kamuoyunu karşısına almaktan çekinirdi ve her şeyden önce ona Anadolu'nun dışında itaat edilmeyeceği için tüm insanlar üzerindeki egemenliğini kökünden budayacağı bir şey olurdu bu. Ola ki Talat ve arkadaşları bunu istemişlerdi. Onlar için her şey mübahtı. Vartan blöf yapmaya karar verdi. Parmağıyla konuşmacıyı gösterdi ve bağırdı. Hey sen! Adam sustu. Dinleyenleri gibi o da hakim bir sesle devam eden Vartan'a baktı. Evet sen! Sen kim oluyorsun ki padişah adına konuşma cesareti gösteriyorsun? Sultanın cihat ilan emrini bize göster. Vartan'ın sözleri şimdi konuşmacının cevabını heyecanla bekleyen halkı tedirgin etti. Adam şaşırdı ve sinirlenmiş görünerek destek arayan bakışlarını kalabalığın üzerinde gezdirdi. Kalabalık hareketlendi, insanlar arasında bir homurtu başladı. Caddenin karşı tarafında dükkanının kapısına dayanmış bir tüccar öne doğru 3 adım attı ve yumruğunu konuşmacıya doğru salladı. Sen Allah'a küfreden, Allah'a küfredenlere ne yapıldığını biliyor musun? Homurtu yüksek sesli bir uğultuya dönüştü. Özellikle provokatörün cinayet çağrısını selamlamış olanlar şimdi ona kötü davranma pozisyonundaydılar. Vartan karışmamaya karar verdi. Seyre meraklı olanlar akın ediyorlardı. Yeşil piyade üniforması içinde silahsız genç bir adam birdenbire konuşmacının yanında belirdi. Vartan birkaç hafta ambulansta çalışmış olan acemi eri tanıdı. Yaman biri olan. Asker Vartan'ı gösterdi. Ben onu tanıyorum. Bu bir Ermeni. Üstelik dedikleri gibi dinsiz bir albay. Kalabalık derin bir sessizliğe büründü. Ayaklarının üstüne çömelmiş bir kedi gibi gevşemiş olan konuşmacı itidalini yeniden kazandı ve gelişmeyi kendinden yana çevirdi. Bir Ermeni diye bağırdı. Bizim valiyi öldürmüş olan Ermenilerden biri. Bize kendi isteklerini dayatmaya yeltenen bu köpeklerden biri. Bizi gütmek için bir şeyler yaveliyor. Ermeni, katil. Halk onun son sözlerini tekrar etmeye başladı. Vartan kendini kin dolu yüzlerden oluşan bir denizin içinde buldu. Birkaçı bıçaklı, sıkılmış yumruklar ona karşı kalktılar. Kuşağındaki tabancanın kılıfını açıkça gösterecek biçimde açtı ve elini silahının kabzasına götürdü. Bu jest ona doğru gelenleri durdurmaya yetti. Onu kaçırmayın diye emretti dinleyiciler üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmış olan sakallı adam. Ona asalım diye tamamladı genç asker. Vartan bir kere daha Acemir'in ona kötü davrandığını hatırladı. Kalabalık tereddüt içindeydi. Ne de olsa bu adam bir Osmanlı subay üniforması taşıyordu. Ayrıca silahlıydı. Vartan bu tereddüt anından yararlandı, atını sürdü. İnsanlardan gözünü ayırmadan kasları gergin ve eğer gerekirse silahını çekmeye ve ateş etmeye hazır oradan uzaklaştı. 10 metre kadar uzaklaştığında kaçışını öfkelenen kalabalık arkasında eline ne geçirdiyse fırlattı. Atılanları geçiştiriyordu ama arkasından edilen küfürleri, hakaretleri önleyemiyordu. Atını hareketlendirdi. Yol açın, yol açın diye bağırdı. Yoldan geçenler kenara çekilsin, ona yolu açsın diye. Askeri birliklerin nöbet tuttukları alana çabuk ulaştı. Tehlikenin geçtiği şu anda Vartan, karnından tüm organlarına yayılan bir yanma hissetti. Polis devriyeleri Ermeni Hicayet bölgesinin insansız sokaklarında geziniyordu. Açıkça resmi makamlar huzursuzluktan korkuyordu. Yol boşalınca Vartan 4 nalı evine gitti. Thomas merdivenin alt basamağında oturuyor, caddeye açılan bahçe kapısını gözetliyordu. Sabırsızlıkla babasını bekliyordu. Kiliseden dönüşünden beri saatler geçmek bilmiyordu. Hiç kimse onunla ilgilenmiyordu. Aznim Hanım, Maro, Cemile ve Zeynep evde çalışıyorlardı. Arkadaşlarından hiçbiri zaten bitmiş olan Fransızca dersine gelmemişti. Balyanların bahçesinden meyve çalmak için bazen duvara çıkan aşağı semtten yaramazlar da görünmemişlerdi. Thomas onları ihbar etmiyordu. Çünkü onları cesur buluyordu. Özgürlüklerini kıskanıyordu. meyvelere gelince zaten ne olacağı bilinmeyen ağaçlarda bunlardan fazlasıyla yetişiyordu. Sassun küçük sahibinin aklını oyuna veremeyeceğini bilemezdi. Ona topunu getirdi. Kafasını yana eğerek Thomas'a baktı, havladı, sabırsızlandı ve bir kere daha havladı. Sonra da Thomas'ın ayaklarının yanına çömeldi. Ardından tekrar kestanenin altına gelen kara tavukları yakalamak için koştu, döndü, yeniden merdivenin önüne uzandı. Thomas kilisede olanları tekrar tekrar hatırlıyor, olayı ara boşluklar bırakmadan zihnine yerleştirmeye çalışıyordu. Bu çok zordu. Çünkü tek tek detaylar olağanüstü boyutlar kazanmış, aklında kalanları gölgeliyordu. O her şeyden önce sıradaki bir kadının korkak bakışlarını hatırlıyordu. Bükülmüş ağzını, yanaklarını tırmaladığı tırnaklarını, vaftiz amcasının kurşunları verdiği genç savaşçının korkulu gözlerini, Armin'in ayaklarına tüküren jandarmanın sarı dişlerini gözünün önüne getiriyordu. Dehşet yakasını bir türlü bırakmıyordu. Her an gelip onu kaçırabilecek bir hayvan gibi çalılıkta korku içinde duruyordu. Şimdiye kadar sadece mezarlıktaki ölülerden veya bodrumun ıslak karanlığında hayal ettiği canavarlardan korkmuştu. İnsanlardan korkmamıştı. Annesinin açıklamaları Thomas'ı çok ilerletmedi. Sürgün. Şimdi aşağı yukarı bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyordu. Kelime yetişkinlerin asabiyetini, arkadaşlarının gelmemesini ve kapalı dükkanları açıklıyordu ama kilisedeki ateşi Hore'nin ve öğretmen Bay Zorya'nın tutuklanmasını açıklamıyordu. Parçalardan anlaşılır bir bütün oluşturmayı başaramıyordu. Bu tamamlayıcı parçası niçin eksik olan bir yap bozdu. Sassun kulaklarını dikti. Bir at dört nala yaklaşıyordu. Geldi, bahçe kapısının önünde yavaşladı. Havgreg'in ayaklarının taklit edilemez ritmini tanıyordu. Nihayet. Delikanlı kafasını evin kapısından uzattı ve bağırdı. Babam geliyor. Sonra Varta'nın attan inmiş olduğu yerdeki kapıya koştu. Parmaklıkların arasından elini babasına uzattı. Baba, baba diye bağırdı. İçinde hissedilir bir hafiflemenin titrediği bir sesle. Vartan oğlunun kolunu ve omzunu okşarken sordu. Hokiz, canım nasılsın? Sana bir şey olmadı ya. Thomas hemen cevap verdi. Onlar kiliseyi ateşe verdiler baba. Jandarmalar. Önce dışarı çıkmamız gerektiğini söylediler. Horen ve diğerlerini tutukladılar. Kahramanları öldürdüler. Vartan oğlunu parmaklığın yanına çekti ve öptü. Geçti. Ben artık buradayım. Vartan oğlundan soracaktı ki tam o anda anahtarı getirmekte olan Maro'yu fark etti. Kadın gülümsüyordu. Fakat gözlerinin kızarmış olduğunu gördü. Bu küçük ayrıntı dışında davranışı ve sesi tamamen gücünün yerinde olduğunu gösteriyordu. Ne kadar sevmişliyim dedi ağır dövme demir anahtarı kilitte çevirirken. Thomas parmaklığa asıldı, kapıyla birlikte kendini yarım daire döndürmek için Maro Varta'nın kollarına atıldı, öpüştüler. Sen hayatım diye fısıldadı kocasına sarılı halde. Kadın gergindi, titrediğinin farkında değildi. Hım, hım yaptı Thomas yanlarına gelirken. Babası burnuna fiske vurdu, onu eğrin üzerine kaldırdı. Atın çok terlemiş dedi Maro. Size gelmek için koşturdum. Kadın kapıyı kapattı, kolunu kocasının beline doladı, o da kolunu kadının omzuna attı ve yan yana ata ahıra götürdüler. Maro sordu, Sankminas'ı duydun mu? Tek bir tutukluyu bile serbest bırakmadılar. Armen'i öğrendi, papazı ve diğerlerini isyancılarla suç ortaklığı yapmakla suçladılar. Durum gerginleşiyor Vartan, mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Aklına gelen çözümden nezaketen söz etmedi. Bu konuyu Vartan'la ilk kez konuştuğu zaman onun da aynı şeyi düşündüğünü gözlerinden okumuştu. Thomas'ı gösterdi ve Maro'ya bir dakika daha beklemesini işaret etti. Ben ona her şeyi açıkladım. Şimdiye kadar iyi gitti dedi. Vartan, üniforman bizi uzun süre korumayacak. Etrafta neler olduğunu biliyor musun? Adam kafasını salladı. Kadın devam etti. Aynı şey burada da olacak. Durdurulamaz. Üzgün bir sesle cevap verdi. Bu tahmin ediliyordu. Geç olmadan gitmek akıllıca olurdu. Olurdu mu? Niçin şart kipinde konuşuyorsun? Cevabını zaten biliyordu. Kocasını rahatsız eden çelişkiyi seziyordu. Tahminlerine katılıyordu. Görevim. Görevin diye vurguladı kadın. Şimdi görevin aileni düşmeni gerektiriyor. Ya diğerleri? Sen kendini onlar için boş yere feda etmekten başka bir şey yapamazsın. Buna hakkın yok. Ahıra gittiler. Vartan Thomas'ı indirdi ve Aurgreg'in eğerini sırtından çözüp aldı. Maro bir avuç saman aldı, atı da oldukça kaba bir şekilde ovdu. Vartan'ın onu tamamen karmakarışık hale getiren gerekçelerini kendisi mutlaka kafasından birkaç kere geçirmişti. Buna rağmen kurşun namludan henüz çıkmamıştı. Sen ordu mensubu olduğun için biz Sivas'ta kalan en son Ermeni olacağız. Halkımızı hiçbir durumda destekleyemeyeceksin. Biliyorum. Moro oynak bir saflıkla sordu. Senin görüşüne göre ne olur da sürgünler durabilir, hükümetteki akılbazları durduracak şey nedir? Dışarıdan bir müdahale, dışarıdan uygulanan baskı. Her şeyden önce bunun için burada ne olup bittiğini bilmeliler ve... Sözüne ara verdi ve ağzı açık kaldı. Evet, elbette, çözüm tamamen kendisindeydi. Bunu niçin daha önce akıl edememişti? Biri yardım çağrısında bulunmalıydı. Bunu Vartan'dan daha iyi yapabilecek kim olabilirdi ki? Yapması gereken apaçıktı. Yeniden kaleme sarılacaktı. Tüm dünyanın dikkatini Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenileri tehdit eden soykırıma çekecekti. Bunun için önce ülkeyi terk etmeliydi. Onun halkına yapabileceği yardım sadece buydu. Moro Vartan'ın gergin yüz hatlarının sakinleştiğini gördü. Karar alınmıştır. Biz bu gece kaçıyoruz diye açıkladı. Armen'e bizimle gelmesini teklif edeceğim. Kadın sevincinden iç geçirdi ve bir tutam samanı savurdu. O kesin yarım saat içinde Araksi ile birlikte burada olacaktır. Ben şimdi hazırlanayım. Lütfen bana bir iyilik yap, yıkanabilmem için yatak odasına su getir. Moro ağır bir yükten kurtulmuş olarak çevik adımlarla eve koştu. Diğerleri bilmiyordu. O bugün öğleden sonra yanına alacağı şeyleri hazırlamıştı. Hepsi küçük bir bavula sığmıştı. Kaçışları birkaç gün ertelense bile bu Moro için büyük hayal kırıklığı olurdu. Bütün bu gelişmeler üzerine Vartan oğlunun doğum gününü tamamen unutmuştu. Thomas atların ve ineklerin yemliklerine saman doldurmak için boyunun iki katı bir yabayla gayret içindeydi. Anne babasının hiçbir sözünü kaçırmıyordu. Ama ne söylerlerse söylesinler... Önlerinde duran seyahat hariç hepsi onun kavrama yeteneğini aşıyordu. ''Hey gel!'' dedi Vartan açılmış kollarıyla. Thomas yabayı düşürdü ve babasına koştu. 6 yaşında. ''Doğum günün kutlu olsun koca adam. Sağ ol baba. Senin kutlamanı yapacak durumda olmadığımız için üzülmemelisin.'' ''Önemli değil.'' diye cevap verdi. Öğle yemeğinden beri artık doğum gününü düşünmeyen oğlan. Yakında bizi hiçbir tehlikenin tehdit etmediği başka bir şehirde olacağız. O zaman unutamayacağın bir eğlence düzenleriz senin için. Thomas dilinin altında sakladığı soruyu sordu. Bu gece gidiyor muyuz? Evet, ama bu konu hakkında kimseyle konuşma. Nereye? Henüz bunu bilmiyorum fakat hepimiz beraber olacağız. Seyahat uzun ve zorlu olacak. Cesur olmalısın. Ben kilisede ağlamadım. Askerlerin önünde de. Seninle olunca hiçbir şeyden korkmam baba. Vartan oğlanın saçlarını dağıttı, onu öptü ve yeri bırakmadan önce göğsüne bastırdı. Gel, vaftiz babanı karşılamak için hazırlanalım. O hediyesini getiriyor. Thomas, üniforma ceketinin ucundan çekti ve tedirgin sordu. Türkler niçin bizden hoşlanmazlar baba? Vartan, yulaf sandığının üstüne oturdu ve üniformasının yaka düğmesini çözdü. Ermenilerden hoşlanan ve onları kabul eden Türkler vardır. Cemile ve Zeynep örneğin veya arkadaşım Alba İbrahim. Ama ötekilerin bizden hoşlanmadıkları doğrudur. Niçin? Biz onlardan farklı olduğumuz için, başka bir dil konuştuğumuz ve başka bir dine sahip olduğumuz için. Bizim Tanrımız tek gerçek Tanrı'dır. Bunu ben bir duadan öğrendim. Bak Thomas, Müslümanlar da aynı senin düşündüğünü düşünüyorlar. Fakat yanılıyorsun. Bütün insanlar için sadece bir Tanrı vardır. Ona hangi adım verildiği fark etmez. Kendisi için hangisini doğru buluyorsa öyle dua etmeyi herkesin kendine bırakmalı. Tamamen karışık olan bu cevap Thomas'ı ikna etmedi. Acı bir sesle sordu. İnsanlar niçin bizi Sivas'tan türmek istiyorlar? Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Ben sana Osmanlı İmparatorluğu'nda ne olduğunu açıkladım. Sultanı hala biliyor musun? Thomas kafasını salladı. Sürgün, sultan ve hükümeti tarafından kararlaştırıldı. Sivas'taki Müslümanlar tarafından değil. Onların çoğunun bu kararı üzüldüğüne eminim. Fakat onların elinden hiçbir şey gelmez. Burada askerlerin sözü geçiyor ve askerler hükümete itaat ediyorlar. Ya sen baba diye sordu Thomas ve Vartan'ın üniformasını gösterdi. Ben tam asker değilim Thomas. Ben orduda eczacıyım. Ben yaralılara bakıyorum. Aznivan'ım merdiven boşluğunda bağırarak Thomas'tan üstünü değiştirmesini istedi.